Kitabın adı Özürlü Memur Seçme Sınavı. Konu anlatımı ders notları, deneme testleri, çıkmış sorular. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi. Yazarlar: Doğan Yıldız, Ali Şentürk, Süleyman Günel. 3. ayrım, sayfa 214. Konu testi 3. Soru 1. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması'nın hangi maddesine dayanarak Anadolu topraklarını işgale başlamışlardır? Seçenekler: A. Çanakkale ile İstanbul Boğazları açılacak ve bu yerlerdeki askeri üsler antlaşma devletlerince işgal edilecektir. B. Toros tünelleri ile bütün demiryolları antlaşma devletleri subayları tarafından denetlenecektir. C. Antlaşma devletleri güvenliklerini tehdit edici bir durum oluştuğunda stratejik noktaları işgal edebileceklerdir. D. Bütün haberleşme araçları antlaşma devletleri memurları tarafından kontrol edecektir. E. Donanma teslim edilecek ve uygun görülen limanlarda demirli tutulacaktır. Yanıt C. Antlaşma devletleri güvenliklerini tehdit edici bir durum oluştuğunda stratejik noktaları işgal edebileceklerdir. Soru 2. Osmanlı İmparatorluğu'nun Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Wilson ilkelerinin yayımlanması, B. Almanya'nın desteği olmadan savaşı sürdürecek gücünün olmaması, C. İngilizlerin hoşgörüsüyle her şeyin düzeltilebileceğinin sanılması, D. Az da olsa bir toprak parçasında saltanatı ve hilafeti koruma düşüncesi, E. Paylaşım planlarının bilinmemesi. Yanıt B. Almanya'nın desteği olmadan savaşı sürdürecek gücünün olmaması. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkesi'nden sonra işgal edilen yerlerden biri değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Musul, B. Erzurum, C. Urfa, D. Adana, E. Maraş. Yanıt B. Erzurum. Soru 4. İtilaf devletlerinin Osmanlı topraklarını parçalayıp paylaşmak için yaptıkları gizli antlaşmalar aşağıdakilerden hangisiyle uygulanmaya konulmuştur? Seçenekler A. Paris Barış Konferansı'yla, B. Sèvres Antlaşması'nın imzalanmasıyla, C. Londra Konferansı'yla, D. İzmir'in işgaliyle, E. Mondros Ateşkesi'nin uygulanmasıyla. Yanıt E. Mondros Ateşkesi'nin uygulanmasıyla. Soru 5. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın 1. Dünya Savaşı sürerken Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmak için yaptıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. McMahon, B. Paris, C. Brest-Litovsk, D. Sykes-Picot, E. Saint-Jean-de-Maurienne. Yanıt D. Sykes-Picot. Sayfa 215. Soru 6. İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamamışlardır? Seçenekler A. Ermenilere doğuda toprak sağlamayı, B. Anadolu'yu aralarında paylaşmayı, C. Wilson ilkelerini uygulamayı, D. Boğazlarda ortak yönetim kurmayı, E. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını sürdürmeyi. Yanıt C. Wilson ilkelerini uygulamayı. Soru 7. İtilaf devletleri 1. Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılan devletlerle yapacakları barışın esaslarını belirlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini toplamışlardır? Seçenekler A. Londra Konferansı, B. İstanbul Konferansı, C. Viyana Konferansı, D. Paris Konferansı, E. Berlin Konferansı. Yanıt D. Paris Konferansı. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Paris Barış Konferansı kararları uyarınca Anadolu'da işgal edilen yerlerden biridir? Seçenekler A. Kars, B. Konya, C. Adana, D. Antalya, E. İzmir. Yanıt E. İzmir. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi İzmir'in Yunanlar tarafından işgaliyle ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Yurtta işgali kınayan miting ve gösterilerin yapılması, B. Kuvayi Milliye Hareketi'nin başlaması, C. İtalyanların itilaf devletlerinden kopmaya başlaması, D. İşgallerin geçici değil kalıcı olduğunun anlaşılması, E. Direnme cemiyetlerinin birleştirilmesi. Yanıt E. Direnme cemiyetlerinin birleştirilmesi. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nı bitiren barış antlaşmalarından biri değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Saint-Germain, B. Paris, C. Trianon, D. Neuilly, E. Versailles. Yanıt B. Paris. Soru 11. 1. Almanya bütün sömürgelerini kaybetmiştir. 2. Almanya'nın Avrupa'da toprakları azalmıştır. 3. Almanya'nın silahlanması ve savaş sanayisi kurması yasaklanmıştır. Yukarıda verilen sonuçları doğuran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Berlin, B. Trianon, C. Versailles, D. Saint-Germain, E. Neuilly. Yanıt C. Versailles. Sayfa 216. Soru 12. Klikyalılar Cemiyeti hangi bölgenin haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur? Seçenekler A. Doğu Anadolu, B. Çukurova, C. Trakya, D. Batı Anadolu, E. Doğu Karadeniz. Yanıt B. Çukurova. Soru 13. Eski Bizans İmparatorluğunu canlandırmak amacıyla kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler A. Mavri Mira, B. Rum Pontus, C. Hınçak Komitesi, D. Kordos, E. Klikyalılar. Yanıt A. Mavri Mira. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kurulan fakat düşman çıkarlarına hizmet eden cemiyetlerden biridir? Seçenekler A. Trakya Paşaeli, B. Mavri Mira, C. Rum Pontus, D. İngiliz Muhipler, E. Klikyalılar. Yanıt D. İngiliz Muhipler. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi ulusal cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Türkler tarafından kurulmaları, B. Bölgesel kurtuluş yolları aramaları, C. Sivas Kongresi'nde birleştirilmeleri, D. Azınlık faaliyetlerini önlemek veya bölgelerini işgallere karşı korumak amacını gütmeleri, E. Amasya Genelgesi'nden sonra kurulmaları. Yanıt E. Amasya Genelgesi'nden sonra kurulmaları. Bölüm 4. Kurtuluş Savaşı. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. 19 Mayıs 1919. Kurtuluş Savaşı tarihinde Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına kadar geçen süre ulusal mücadelenin hazırlık dönemini oluşturur ve kongreler dönemi olarak adlandırılır. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa, padişahın ve Osmanlı Genelkurmayı'ndaki arkadaşlarının desteğini sağlayarak kendisini 9. Ordu Müfettişliği'ne atandırmıştır. Mustafa Kemal'in bu göreve gelmek istemesinin nedenleri A. Kurtuluşun ancak Anadolu'da gerçekleştirileceğine inanması, B. İstanbul'un resmen olmasa da işgal altında bulunması. Mustafa Kemal'in gerçekleştirmek istediği temel amaç, Türk halkını tehlikelere karşı uyarıp halkı örgütlemek ve bağımsızlık mücadelesini başlatarak kayıtsız şartsız millet egemenliğine dayanan bağımsız bir Türk devleti kurmaktır. İstanbul hükümeti ve padişahın 9. Ordu müfettişi için Mustafa Kemal'i seçme nedenleri. 1. Osmanlı Devleti'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesine neden olan İttihat ve Terakki Partisi'nin politikasına karşı olması. 2. Yıldırım Orduları Komutanlığından ayrıldıktan sonra padişah ve çevresinde güven verici bir izlenim bırakması. 3. Mustafa Kemal'in o dönemin en ünlü komutanlarından biri olması. 4. İstanbul Hükümeti'nin Doğu Karadeniz'de Pontusçu Rumlara karşı sivil direnişçilerle birleşen askerler üzerinde Mustafa Kemal'in caydırıcı bir etki yapacağını düşünmesi. 30 Nisan 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişliğine atanan Mustafa Kemal, bölgede tüm askeri ve sivil makamlara emir verme yetkileriyle donatılmıştır. Bu yetkiler Mustafa Kemal'in gerçekleştirmek istediği temel amaç için başlangıçta büyük kolaylıklar sağlamıştır. Amasya Tamimi, parantez içinde genelgesi, 20-22 Haziran 1919. Amasya Genelgesi Mustafa Kemal Paşa'nın daha önce askeri komutanlara ve mülki amirlere gönderdiği bildiri ve genelgelerle halka açıkladığı özelliklerin bir program ve karar halinde ifadesidir. Genelgenin içeriği 1. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. 2. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. 3. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. 4. Ulusun durumunu gözden geçirmek ve hak isteyen sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir ulusal kurulun varlığı gereklidir. 5. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongrenin hemen toplanması kararlaştırılmıştır. 6. Bunun için tüm illerin her bölgesinden ulusun güvenliğini kazanmış 3 delegenin seçilerek olabildiğince hızla yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir. 7. Her olasılığa karşı durumun ulusal bir sır olarak saklanması gereklidir. 8. Sivas Kongresi'ne katılacak delegelerin seçimini Müdafaa-i Hukuk, Redbi İlhak dernekleriyle belediyeler yapacaktır. 9. Doğu iller adına Erzurum'da bir kongre düzenlenecektir. 10. Askeri ve ulusal birlikler hiçbir biçimde dağılmayacaktır. Amasya Genelgesi'nin önemi. 1. Genelge emperyalist devletlere karşı bir isyan parolası niteliğindedir. 2. Anadolu ihtilalinin eylemli olarak başladığını gösterir. 3. Türk halkına ulusal egemenliğine kavuşması için yapılan bir çağrıdır. 4. Kurtuluş Savaşımızın amacını, gerekçesini ve yöntemini açıklamıştır. 5. Türk ulusu ilk kez hem Osmanlı hükümetine hem de anlaşma devletlerine karşı ayaklanmaya davet edilmiştir. 6. İlk kez ulusal egemenlik ilkesinden söz edilmiştir. 7. Ulusun ve yurdun içinde bulunduğu durumdan kurtulması için çözümler önerilmiş ve Sivas'ta bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti'nin çağrısı üzerine Bitlis, Erzurum, Sivas ve Trabzon delegelerinin katılmasıyla toplanmıştır. Kazım Karabekir'in bu çağrıya uyması ve Mustafa Kemal'in ordudaki görevinden ayrılarak Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne üye olması kongrenin açılışını kolaylaştırmıştır. Toplanma nedenleri 1. Bölgenin sorunlarını görüşmek 2. Bölgede kurulması düşünülen Ermeni Devleti'nin kuruluşunu engellemek 3. Bölgedeki güçleri birleştirmek 4. Mücadelenin yöntem ve hedeflerini belirlemek 23 Temmuz 1919'da toplanan kongre, Mustafa Kemal'i kongre başkanlığına getirerek şu kararları almıştır. 1. Ulusal sınırlar içinde yurt bir bütündür, asla parçalanamaz. 2. Her türlü yabancı işgal ve idaresine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması karşısında Türk ulusu, yurdu birlikte savunacak ve direnecektir. 3. Yurdun ve bağımsızlığın korunması ve kazanılmasına İstanbul'daki hükümet yetersiz kaldığında amacın sağlanması için geçici bir hükümet oluşturulacaktır. Bu hükümet ulusal kongre tarafından seçilecektir. Parantez içinde Sivas Kongresi. Kongre toplanmamışsa seçimi temsil kurulu yapacaktır. 4. Ulusal gücü etken, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. 5. Hristiyan unsurlara siyasal egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez. 6. Manda, parantez içinde güdüm ve koruyuculuk kabul edilemez. 7. Ulusal meclisin hemen toplanması ve hükümet uygulamalarının meclisin denetimine konulması için çalışılacaktır. Erzurum Kongresi'nin önemi 1. Erzurum Kongresi amacı toplanış şekli ve niteliği bakımından bölgesel olmakla beraber aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir. 2. Ulusal mücadelenin esas programını hazırlamıştır. Parantez içinde bu programın temel fikri kayıtsız şartsız bağımsızlık ve ulusal egemenliktir. 3. Misak-ı milli kararlarına öncülük etmiştir. 4. Toplanan ulusal güçlerle ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleştirmesine karar verilmiştir. Parantez içinde ilk kez. 5. İlk kez yeni bir devletin kurulması düşüncesi belirtilmiştir. 6. İlk kez manda ve himaye fikri reddedilmiştir. 7. İlk kez yabancı ve azınlıklara ayrıcalıklar verilemeyeceği açıklanmıştır. 8. Sivas Kongresi'ne ışık tutmuş, ana ilkeleri saptayarak yaygınlaştırmış, ulusal birlik yolunda atılan önemli bir adım olmuştur. Balıkesir Kongresi 26-30 Temmuz 1919 Yunanların İzmir'i işgal etmeleri ve ardından Batı Anadolu'daki işgallerini yaygınlaştırmaları sonucunda Batı Anadolu'daki yurtseverler tüm güçlerini birleştirmek, Yunanlara karşı mücadele etmek ve asker toplamak amacıyla Balıkesir Kongresi'ni toplamışlardır. Özelliği A. Toplanış amacı ve aldığı kararlar bakımından bölgesel bir kongredir. B. Amasya Genelgesi kararlarını benimsemiştir. C. Yunanların işgallerine karşı toplanmış ve Ege'deki direnişin örgütlenmesinde etkili olmuştur. D. Bölgesel kurtuluşu hedeflemiş ve padişaha bağlılığını bildirmiştir. Alaşehir Kongresi 15-25 Ağustos 1919 Erzurum ve Balıkesir kongrelerinin aldığı kararların gözden geçirilmesi amacıyla toplanmıştır. Kongre sonucunda Balıkesir Kongresi'nin sapladığı ilkeler benimsenmiş ve bu ilkeler doğrultusunda silahlanma ve askeri alınma işlemlerinin yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Yunan işgaline karşı gerekirse anlaşma devletlerinden yardım istenmesi kararlaştırılmıştır. Bölgesel amaçlarla toplanan ve Amasya Genelgesi kararlarını kabul eden Alaşehir Kongresi, batıdaki ulusal cephenin örgütlenmesinde etkili olmuş ancak Sivas Kongresi'nin birleştirici anlamını kavrayamadığı için bu kongreye etkin olarak katılmamıştır. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919. Alınan kararlar. 1. Rauf Orbay ve arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına seçilmiş ve yeni bir temsil heyeti oluşturulmuştur. 2. Temsil heyeti Erzurum Kongresi'nin vatanın bütünlüğü ile ilgili kararlarını kabul ederek Sivas Kongresi'ne mal etmiştir. 3. Manda ve koruyuculuk kesinlikle reddedilmiştir. 4. Yurtta dağınık halde bulunan bütün direniş örgütleri ve dernekleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. 5. Padişahı tarafından kapatılan Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanmasına çalışacağı belirtilmiştir. 6. Yayın yoluyla propaganda için İrade-i Milliye gazetesinin çıkartılması kararlaştırılmıştır. 7. Batı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na Ali Fuat Paşa getirilmiştir. Sivas Kongresi'nin önemi. 1. Sivas Kongresi amacı, toplanış biçimi ve aldığı kararlarla ulusal bir kongredir. 2. Anadolu'da Ulusal Meclise yönelik gelişmeleri hızlandırmıştır. 3. Yerel savunma örgütlerini ulusal bir savunma biçimine dönüştürmüştür. 4. Temsil heyetini oluşturarak Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar Anadolu hareketini yürütme görevini üstlenmiştir. 5. Ali Fuat Paşa'yı Batı Anadolu Ulusal Kuvvetler Komutanlığı'na atayarak ilk kez yürütme gücünü kullanmıştır. Temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi. 27 Aralık 1919. Salih Paşa'nın çalışmaları ve ihtilaf devletlerinin izin vermesi sonucunda Mebuslar Meclisi'nin toplanmasına karar verilmiş ve seçimlere gidilmiştir. İstanbul'da toplanacak Mebuslar Meclisi'nin çalışmalarını yakından izleyebilmek ve yeni seçilen milletvekillerini etkileyip Sivas Kongresi kararları doğrultusunda kararlar almasını sağlayabilmek amacıyla Mustafa Kemal Paşa ve temsil heyeti Ankara'ya gelmiştir. Mustafa Kemal, Ankara'ya gelebilen milletvekilleriyle görüşerek şu konularda çalışmalar yapmalarını istemiştir. A. İstanbul'da toplanacak mecliste ulusal iradenin meclise yansıdığını kanıtlamak amacıyla kendisinin sembolik olarak meclis başkanı olarak seçilmesini, B. Meclise Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturmalarını, C. Misak-ı Milli olarak adlandırılan programı izlemelerini. Ankara'nın merkez seçilme nedenleri. 1. Anadolu'nun her yeriyle kolaylıkla haberleşme ve ulaşım olanaklarına sahip olması. 2. Ankara'nın İstanbul'a yakın olması nedeniyle İstanbul'daki çalışmaların kolaylıkla izlenebileceğinin düşünülmesi. 3. Batı cephesini denetleyebilecek ve Kuvayi Milliye ile iletişim sağlayabilecek konumda olması. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılması. 12 Ocak 1920. İstanbul'da kendi denetimlerinde toplanacak bir meclisin ancak barış kararı alacağı düşüncesinde olan ihtilaf devletlerinin toplanmasına izin verdikleri Osmanlı Mebuslar Meclisi 12 Ocak 1920'de çalışmalarına başlamıştır. Mustafa Kemal ile görüşen ve bazı konuları gerçekleştirmek için kendisine söz veren milletvekillerinin çoğu İstanbul'da çeşitli etkiler ve baskılar altında oldukları için sözlerinde duramamışlar ve Mustafa Kemal'i meclis başkanlığına seçmemişlerdir. Ancak Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine oluşturulan Felah-ı Vatan grubunun çalışmaları ve etkisiyle 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli programını kabul etmişlerdir. Misak-ı Milli, parantez içinde ulusal yemin, 28 Ocak 1920. Misak-ı Milli, Türk milletinin ulusal sınırları içinde bağımsız olarak yaşama andıdır. 28 Ocak 1920'de son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde Felah-ı Vatan grubu tarafından kabul edilen Misak-ı Milli şu kararları içermektedir. 1. Türk vatanı bölünmez bir bütündür. 2. Mondros Ateşkes Antlaşması imza edildiği sırada düşman ordularının elinde bulunan ve halkının çoğunluğu Arap olan yerlerin geleceği buradaki halkın oylarına göre kararlaştırılacaktır. 3. Doğuda 3 sancakta, Kars, Ardahan, Batım'da yaşayan halkın geleceği halkın oylarıyla belirlenecektir. 4. Batı Trakya'nın durumunu belirlemek için bölgede halk oylaması yapılmalıdır. 5. Azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması koşuluyla tarafımızdan kabul edilecektir. 6. İstanbul'un ve Marmara Denizi'nin güvenliği sağlanmalıdır. Bu koşullar sağlandıktan sonra boğazların dünya ticaretine açılması konusunda ilgili devletlerce verilecek olan karar geçerli sayılacaktır. 7. Osmanlı Devleti'nin politik, ekonomik ve mali gelişmesini köstekleyen ve hukuk alanında egemenliğini sınırlayan ayrıcalıklar, yani kapitülasyonlar ortadan kaldırılacaktır. 8. Sınırlar, boğazlar ve İstanbul'a ilgili hükümler kabul edildiği takdirde Osmanlı borçları ödenecektir. Misak-ı Milli'nin önemi. 1. Misak-ı Milli kararları ulusal ve bölünmez bir Türk yurdunun sınırlarını çizmiştir. 2. Kurtuluş Savaşı'nın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını kesin olarak belirlemiştir. 3. Bu karar kongrelerle belirlenen ulusal isteklerin Osmanlı parlamentosuna yansımasıdır. Bu nedenle Anadolu eyleminin ilk büyük siyasal zaferidir. 4. Tartışma konusu olan topraklarda Batı Trakya, Kars, Ardahan, Artvin ve Arap topraklarında halk oylamasının yapılması önerilerek sorunların barışçı yollarla çözümünden yana olunduğu gösterilmiştir. Misak-ı Milli'nin sonuçları. 1. Misak-ı Milli kararları tüm yurtta sevinçle karşılanmış ve ulusal mücadele büyük bir güce ulaşmıştır. 2. İtilaf devletleri hiç beklenmedik bu kararlar karşısında şu uygulamaları yapmışlardır. A. Kararın geçersiz sayılması ve geri alınması için milletvekillerine baskı yapmışlardır. B. Ali Rıza Paşa hükümetinin görevden ayrılmasına ve yerine Salih Paşa hükümetinin gelmesine neden olmuşlardır. C. Meclisin kararında ısrar etmesi üzerine 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etmişlerdir. D. Memuslar Meclisi'ni dağıtarak ulusal mücadeleyi destekleyen milletvekillerini, aydınları, gazetecileri ve halktan bazı kişileri tutuklamaya başlamışlardır. İstanbul'un işgali 16 Mert 1920. İtilaf devletleri İstanbul'un işgalinden Kuvayi Milliye'yi sorumlu tutmak ve halkın Kuvayi Milliyecilere karşı harekete geçmelerini sağlamak amacıyla işgalden sonra şu bildiriyi yayımlamışlardır. A. İşgal geçicidir. B. İtilaf devletlerinin amacı saltanat makamının nüfuzunu kırmak değil, aksine Osmanlı idaresinde kalacak memleketlerde Osmanlı nüfuzunu kuvvetlendirmektir. C. Taşra'da isyan çıktığı veya katliam yapıldığı takdirde İstanbul Türklerden alınacaktır. D. Herkesin saltanat makamı olan İstanbul'dan verilecek emirlere uyması gereklidir. İşgalin sonuçları. A. İstanbul'dan kaçabilen birçok yurtsever milletvekili, asker, yazar ve memur Anadolu'ya geçerek ulusal mücadeleye katılmaya başlamışlardır. B. 5 Nisan 1920'de Salih Paşa hükümeti görevinden ayrılmış, yerine damat Ferit Paşa getirilmiştir. Padişah 11 Nisan 1920'de Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni dağıtmış, böylece Osmanlı parlamentosu tarihe karışmıştır. C. İstanbul'un işgalinden rahatsız olan bazı saltanat ve hilafet yanlıları da ulusal mücadeleye katılma zorunluluğunu duymuşlardır. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa No. 222. Devamı dördüncü ayrımda.